Osmanlı hakimiyetine Kıbrıs. Soru 1. Kıbrıs, Osmanlılar'dan önce hangi milletlerin hakimiyetinde kaldı? Çok eski çağlardan itibaren insanların yaşadığı Kıbrıs çeşitli milletlerin elinde bulunduktan sonra milattan önce 59 yılında Roma'nın hakimiyetine girmişti. İmparatorun ikiye ayrılmasından sonra ise Bizans İmparatorluğu tarafından idare edildi. Müslümanların Kıbrıs ilk fethetme teşebbüsleri Halife Hazreti Osman zamanında oldu. Suriye valisi Muaviye'nin ısrarıyla yapılan bu sefer sonucunda Kıbrıs vergiye bağlandı. Bu sefer de Hazreti Peygamber'in süt adası Ümmü Haram da şehit düştü. Türbesi bugün Kıbrıs Rum kesiminde Larnak içeriğinin dışındadır ve hala Sultan Tekkisi diye anılır. Osmanlı gemileri Kıbrıs önlerinden geçerken bu türbeyi top atışlarıyla selamlardı. Emeviler ve Abbasiler zamanında Kıbrıs ele geçirmek için uğraşıldıysa da fethedilemedi. Ancak vergiye bağlandı. Bizans ile Müslümanlar arasında mutabakatını koruyan Kıbrıs, her iki devlete de vergi verdi. 1191 yılında İngiltere Kralı Arslan Yürekli Richard, Kıbrıs ele geçirip Templiyer şölelerine sattı. Kıbrıs onlardan da 1193 yılında Lusignan Hanedanı'na intikal etti. Bu hanedanın kurduğu Frank Krallığı ise 1489'a kadar sürdü. Venedikli Katarina Carnoro ile evlenmiş olan son Kıbrıs Kralı 3. Jacobus Gikoma'nın ölümünden sonra dünyaya gelen oğlunun 1 yaşında ölmesi üzerine Katarina bir süre tek başına Kıbrıs'ı idare ettiyse de Venedik'in zorlaması üzerine 1489'da idareyi bırakmak zorunda kaldı. Venedik, Kıbrıs için Memlük Devleti'ne yılda 8.000 dükü altının değerinde kumaşı vergi olarak vermiştir. Soru 2. Osmanlı'nın Kıbrıs alma sebepleri nelerdir? Osmanlı İmparatoru'nun Memlük Devleti'ni ortadan kaldırmasının ardından Venedik onlara verdiği Kıbrıs vergisini Osmanlılar ödemeye başlamış, kanun değerinde bu vergi 10.000 altına çıkmıştı. Osmanlılar bu vergiyi Memlüklerde olduğu gibi kumaş biçiminde değil, nakit para olarak alıyordu. Doğu Akdeniz'de hakimiyet kurmaya başlayan Osmanlılar için Kıbrıs'ın Memlük devletinde bulunması mahzurluydu. Mısır ile Anadolu'nun güvenli bir şekilde irtibat kurmasına engel olduğu gibi Osmanlı İmparatorluğu'nun kıyılarının güvenliğini de teyit etmekteydi. Kıbrıs'ta üstlenen korsanların Osmanlı gemilerine verdiği zarar sebebiyle Osmanlılar defalarca Venedik'e bu durumun düzeltilmesi için müracaat etmişlerse de bir sonuç çıkmamıştı. Bazı yazarlar Kıbrıs'a sefer açılması ikinci Selim'in çevresinde bulunan Nakşa Dokası Yasar Nasi'nin padişaha Kıbrıs'ın şaraplarının methetmesinin sebep olduğunu iddia ederler. Ancak bu görüş doğru değildir ve tarihçiler tarafından kabul edilmez. Osmanlı'nın Doğu Akdeniz'e hakim olma süreci çerçevesinde Kıbrıs'ı bu yıllarda ele geçirmeye çalışmaları kaçınılmazdı. Nitekim 1569'da Fransa'ya çok kapsamlı bir kapitülasyon anlaşması imzalanması da Kıbrıs'a sefer açıldığında Batı Osmanlı aleyhine yürütecek bir ittifakın gücünü azaltmak içindi. Kıbrıs'a açılacak seferin tarihi ise Osmanlı İmparatorluğu'nun o dönemde yürüttüğü siyasete göre değil, devlet adamlarının padişah üzerindeki tesirlerine göre oldu. İmparatorluğun çok yakın gündeminde İspanya Müslümanlarına yardım ve Don Volga kanalı projesi vardı. Sokolu Mehmet Paşa bunları ön plana tutmakta ve Kıbrıs'a yapılacak bir seferin Batı'da Osmanlı aleyhine bir ittifaka dönüşebileceğini ileri sürmekteydi. Ayrıca padişahı bu sefer teşvik eden Lala Mustafa Paşa onun rakibiydi ve kazanacağı bir başarı onun vezir azamlık yolunu açabilirdi. 1570 yılında Mısır'dan şeker ve pirinç getiren bir geminin Kıbrıs'ta barınan korsanlar tarafından zapt edilmesi üzerine Lala Mustafa Paşa'nın fikri galip gelerek Kıbrıs seferine karar verildi. Devrin Şeyhülislamı Ebu Suud Efendi de bir zamanlar İslam toprağı olan Kıbrıs'ın Hristiyanlar eline geçmesiyle buradaki meşrut ve medresenin harap olduğu ve bu beldenin tekrar Müslüman eline geçmesinin İslam alemin lideri olan Osmanlılar düştüğü şeklinde bir fetva vererek Kıbrıs seferine dini cepheden bir meşruiyet kazandırdı. Soru 3. Kıbrıs seferi öncesi neler oldu? Osmanlı İmparatorluğu Kıbrıs seferi sırasında cephenin genişlememesi için Avusturya ve İran ile ilişkilerini iyi tutmaya gayret gösterdi. Venedik, Osmanlı donanmayı hazırlamasından kendi üzerine bir sefer hazırlığına giriştiğinden şüphelenmekteydi. 13 Ekim 1569 gecesi Venedik'teki barut deposu infilak etti ve çıkan yangın tersine de zarar verdi. Batılı tarihçiler bu hadiseyi Türk casus teşkilatının bir eser olarak gösterirler. Venedikliler, Türklerin hazırlıklarının kendi üzerlerine olduğunu anlayınca papaların aracılığıyla müttefik bulmak için harekete geçtiler. Alman İmparatoru Maximilian, Avusturya'nın Osmanlılarla sulh içerisinde olması sebebiyle ittifaka yanaşmadı. Fransa, Osmanlılarla olan ticari ilişkileri sebebiyle değil, ittifak kurmak, Venedik'in aleyhine çalışıp Alman prensliklerinin ittifaka katılmasını önledi. Venedik İttifakı sadece İspanya ve Portekiz katıldı. Malta Şövalyeleri ile bazı İtalyan prensipleri de müttefikleri desteklediler. Osmanlı yönetimi bu ittifak haber alınca Bosna eyaletinin güney sancaklarını tahkim ettirip donanmadaki gemi miktarını artırdı. Savaş ilan edilmeden Venedik'e bir elçi gönderildi. Osmanlı elçisi Kuba Çavuş, Kıbrıs ve Dalmaçya kıyılarında meydana gelen korsan saldırılarından devletinin şikayetini dile getirerek solun devamı için Kıbrıs'ın kendilerine verilmesini istedi. Venedik Senatosu'nun bu talebi reddetmesi üzerine iki devlet arasındaki sulh bozuldu. Osmanlı kuvvetleri harekete geçti. Kıbrıs'ın fethi için Dalı Mustafa Paşa Serdar, Piyale Paşa ise donanma komutanı tayin edildi. Sefer için gönderilen 300 civarında gemiyle 60 bin asker 1570 yılının bahar aylarında 3 grup halinde Kıbrıs üzerine hareket etti. Osmanlı kuvvetleri müttefik donanması adaya yardım yetişmeden Kıbrıs'a çıkmıştı. Soru 4. Kıbrıs seferi ne şekilde cereyan etti? İstanbul'a hareket eden Osmanlı donanması Finike'ye yaklaşarak burada bekleyen askerleri de alıp Temmuz ayının başında Limassol Koyu'na yedirmeledi. İlk olarak ele geçirilen yer bu koydaki Nefsel Kalesi oldu. Donanmanın bir kısım gemileri çıkarmaya desteklerken bir kısmı ise Girit tarafından girebilecek düşman donanmasını bekliyordu. Adalar ayak basılmasının ikinci haftası Girne fethedildi. Ardından adanın önemli merkezlerinden Levkoş'a kuşatıldı. Behram Paşa, Larnaka koyunda zahiri ve cephane gemilerini muhafaza ederken Piyale Paşa da denizden gelecek düşman kuvvetlerini bekliyordu. Bir kısım kuvvetler ise Magosa'nın dışarı ile irtibatını engellemek için görevlendirilmişti. Bu sırada Şam ve Halep eyaletlerinin askerleri de adaya gelmişti. Levkoşa'nın 50 günlük bir kuşatmanın ardından ele geçirilmesi üzerine Baf ve Limassol kaleleri teslim oldu. Bunların ardından Osmanlılar tarafından Tuzla diye anılan Larnaka fethedildi. Adada ele geçirilemeyen tek önemli merkez olarak Magosa kalmıştı. Levkoşa'nın fethinden sonra ele geçen ganimet ve esirlerin bir kısmı yüklendiği Vezir Azam Sokulu Mehmet Paşa'nın kalyonu esir bir kadının barut deposunda geçirmesi üzerine yanındaki iki gemiyle birlikte battı. Bu durum Magosa müdafiyelerinin morallerini yükselten bir unsur oldu. Adanın son önemli mevki olan Magosa kuşatıldığında kış yaklaşmıştı. Kale bir tarafı deniz olduğu için Levkoşa derecesinde sıkıştırılamıyordu. Muhasara sürerken Venedik gemileri Magosa'ya mühimmat ve asker ikmalinde bulunmayı başardılar. Bahar geldiğinde Türk kuvvetleri şehri tekrar sıkıştırmaya başladı. Bir taraftan topçu ateşi sürerken bir taraftan da kazılan nalanlarla kalenin surları tahrip edilmeye çalışılıyordu. Türk kuvvetlerinin bütün uğraşlarına rağmen kale komutanı Marco Antonio Bragantino'nun çabaları ve kahramanlığı şehrin düşmesini engellemekteydi. Magosa'nın ikmal yollarının kesilmesi, şehrin daha fazla verilmesi imkanını ortadan kaldırınca kale 1 Ağustos 1571'de teslim olmaya karar verdi. 11 aydan beri muhasara edilen Magosa'nın zaptıyla Kıbrıs'ın fethi tamamlanıyordu. Askerler silahları, şehir halkı da mallarıyla Magosa'ya terk edebilecek, kalanların da mal ve canlarının dokunulmayacaktı. Venedikliler de ellerinde bulunan Türk askerlerini iade edeceklerdi. Lala Mustafa Paşa, kale komutanının kahramanlığı sebebiyle büyük iltifat etmiş ve askerleriyle birlikte Girit'e Türk gemileriyle gitmelerini kabul etmişti. Ancak Bragantino'nun Serdar ile ters konuşması, Türk esirlerin de anlaşmanın yapıldığı akşam öldürüldüğünün anlaşılması üzerine iki taraf arasında hava değişti. Lala Mustafa Paşa, Bragantino ile 10 Venedikli komutanı öldürttü. Diğerlerini de esir etti. Soru 5. Fethi'den sonra Osmanlılar Kıbrıs'a karşı nasıl bir siyaset takip ettiler? Kıbrıs'ın fethi tamamlanınca Levkoşa merkezi bir beylerbeylik oluşturuldu. İlk beylerbeyi olarak da Muzaffer Paşa tayin edildi. Kıbrıs Beylerbeyliği Baf, Magosa, Girne, Alanya, İçel, Tarsus ve Trablusşam sancaklarından meydana gelmekteydi. Görüldüğü gibi sadece adanın kendisi değil, Anadolu ve Suriye'den de bazı yerler bir araya getirilerek idari bir birim oluşturulmuştu. Ancak Trablusşam bir müddet sonra Kıbrıs Beylerbeyliğinden geri alındı. Adanın güvenliğini sağlamak için bırakılan 8000 civarında askerin önemli bir kısmı kale muhafızı olarak örgütlenmişti. Kıbrıs'ta fethi daimi kılmak için aşağıda teferruatlı olarak bahsedeceğimiz bir iskan siyaseti takip edilerek önemli sayıda Türk Anadolu'dan getirilerek buraya yerleştirildi. Bu işlemin tam tersi olarak da savaş sırasında Venediklere yardım eden 300 kişilik bir topluluk Antalya'ya iskan edildi. Savaş sırasında Osmanlılara yardım etmiş olan yerlerin ahalisine vergi kolaylıkları sağlandı. Örneğin Girne savaşsız teslim olduğu için bazı vergilerden muaf tutulmuştu. Osmanlı saflarına geçen askerin bir kısmına imparatorluğun başka taraflarında tımar verildi. Bir kısmı ise Kıbrıs'taki Osmanlı askeri teşkilatı içerisinde görevlendirildi. Kıbrıs'ın fethinden sonra nüfus ve gelir kaynaklarının sayımı demek olan tahrir yapıldı ve eyaletin gelir ve giderleri gösteren bütçesi hazırlandı. Kıbrıs'ta başlangıçta tımar sistemi uygulanmadı. Ancak fethinden yaklaşık 10 yıl sonra adanın tekrar tahrir yapılarak tımar sisteminin uygulanmasına geçildi. Adada bulunan asker sayısının fazlası sebebiyle gider gelirden fazlaydı. Adanın önemli ürünleri ise şeker ve tuzdu. Venediklilerin bir köye sürdükleri Ortodoks Başpiskopos buradan getirtilerek Kıbrıs Başpiskoposluğuna tayin edildi. Onu Vezir-i Azam'ın huzuruna çıkabilmek dahil çeşitli imtiyazlar verildi. Kıbrıs'ta Franklar zamanından beri uygulanan ahalinin mecbur ücretsiz çalıştırılması angaryası bidat sayılarak kaldırıldı. Venedik'te bulunan küçük bir Kıbrıs kolonisinin adaya dönmesi de kabul edildi. Soru 6. Venedik Kıbrıs alınmasına nasıl cevap verdi? Venedik ve müttefikleri Kıbrıs'ın alınmasına engel olmamışlardı. Ancak Türklerin de bulunan Afrika kıyılarının veya Osmanlı donanmasına saldırmak için fırsat kollamaktaydılar. Kıbrıs'ın fethini tamamlamasının ardından Osmanlı donanmasına da düşman gemilerinin vurulması emri verilmişti. İki donanma 7 Ekim 1571'de İnebahtı önlerine karşılaştı. Savaş Osmanlı donanmasının büyük bir mağlubiyetiyle sonuçlandı. Uluç Ali Paşa'nın kurtardığı çok az sayıdaki geminin dışında bütün donanma imha olmuştu. Ancak müttefik donanması zaferlerinin verilerini toplayamadı. Kendi insan zayiatlarının fazlalığından Osmanlı kıyılarında güvenli bir liman ele geçiremediklerinden dolayı İtalya'ya geri döndüler. İtalya'da bu zafer büyük kutlamalara sebep oldu. Zafer anısına heykeller ve resimler yapıldı. Venedik'te 7 Ekim günü bayram ilan edildi. İtalya'da kutlamalar sürerken Osmanlılar yaralarını sarmak için süratle harekete geçmişlerdi. İlk olarak bu mağlubiyet sırasında ayakta kalabilmiş tek denizci olan Uluç Ali Paşa, kaptan deryalığa getirilerek dağılmış donanmayı toplamakla görevlendirildi. Ali Paşa, İstanbul'a geldiğinde lakabı kılıça çevrilmişti. Osmanlı kıyılarının muhafazası için süratle yeni bir donanma inşa edilmesi gerekliydi. İstanbul'dan Alanya'ya kadar bütün Osmanlı tersaneleri yeni gemileri inşa etmek için hummalı bir faaliyete girişti. Kılıç Ali Paşa, bahara kadar hazırlanması istenen 200 geminin inşası için yoğun bir gayret göstermekteydi. Ancak yapılacak işin büyüklüğü de gözünü korkutuyordu. Bu yüzden Sokulu Mehmet Paşa'ya gemilerin teknesinin yapılması mümkündür. Lakin gemi lengerlerini, yelkenleri vesaire livazımatın tekmilinin gerçekleşmesi zordur. Demesi üzerine Vezir-i Azam tarihe geçmiş şu meşhur sözleri söylemiştir. Paşa, Osmanlı Devleti'nin kuvvet ve kudreti ol mertebededir ki donanma lengerlerini gümüşten, resenlerini ibrişimden, yelkenlerini atlastan temin etmek ferman olunsa müesserdir. Venedik, Türkler üzerinde daha büyük bir falette bulunamayacağını görünce Osmanlı yönetiminin niyetini anlamak ve kendi lehlerine su akdetmek için İstanbul'daki elçisini görevlendirmişti. Elçi Barbaro, Sokol ile yaptığı görüşmede tarihe geçen şu cevabı aldı. Sizden bir krallık yer almakla bir kolumuzu kesmiş olduk. Siz ise donanmamızı mağlup etmekle sakalımızı tıraş ettiniz. Kesilmiş bir kol yerine gelmez ama tıraş edilmiş sakal evvelkinden daha gür çıkar. Gerçekten de o kış yapılan büyük çalışmanın neticesinde 200'den fazla gemi inşa edildi ve Haziran ayında bu donanma Akdeniz'e açıldı. Bu hadisenin ardından müttefikler bir daha toparlanamadılar. Venedik ise 1573 yılında Kıbrıs'ın fethini kabul edip 300 bin florin tazminat ödeyerek Osmanlı'ya anlaşma yaptı. Osmanlı İmparatorluğu lehine gelişen bu durum için Hammer, İnebahtı Muharebesini Türkler kazanmış zannolunur. Yorum yaparken Voltaire ise Türkler İnebahtı Muharebesini sen kaybetmemiş de kazanmış gibiler demiştir. Soru 7. Fethetten sonraki yıllarda Kıbrıs'ta neler yaşandı? 17. yüzyıl sonlarına itibaren yerli isyanlar, dışarıdan gelen casuslar adada karışıklık çıkması için çaba göstermişler ve buradaki Osmanlı askerlerini de isyana teşvik etmişlerdi. 1685 yılında bazı Yeniçeri ağalarının başlattığı isyanı İstanbul'dan gönderilen Frenk Mehmet Bey bastırmış, ancak onun Boyacıoğlu Ahmet tarafından öldürülmesi üzerine isyan daha da büyümüştü. Bu isyan Halep'li Ahmet Paşa'nın gayretiyle bastırılabildi. 1764 yılında Kıbrıs muhasılı Çin Osmanlı Ağa kendisini padişaha şikayet eden bazı papazları öldürünce halk sarayına saldırarak onu ve 18 arkadaşını öldürüp devlete ait malları yağmaladı. Devlet yeni görevliler göndererek zararın karşılanmasını istemişti. Ancak isyan eden Rumların yanı sıra Türklerden de para talep edilince 1 Kasım Türkler Dizdar Halil'in başkanlığında Temmuz 1765'te ayaklandılar. İsyan, Anadolu'dan gönderilen askerlerle zorla bastırıldı. Halk da bir daha isyan etmeyeceğine dair birbirlerine kefil oldu. 1800'lü yılların başlarında misyonerler ve etnik Eter cemiyeti Kıbrıs Hristiyanları isyanı teşvik ediyorlardı. 1821 yılında Kıbrıs muhasılı Küçük Mehmet Bey, Başpiskopos Kıbrıs ile Bav, Tuzla ve Girne metropolitlerinin isyan hazırlıklarına dair planları ele geçirince durumu İstanbul'a bildirdi ve gelen fermanla bu kişileri idam ettirdi. 1833 yılında ise mesleğinden atılmış olan Karpaslı bir papaz isyan etmeye kalktıysa da 40 arkadaşıyla birlikte öldürüldü. Kıbrıs, 1832'de Kalalı Mehmet Paşa'nın istilasına uğradı ve Mısır'a bağlandı. Ancak bu durum 1840'a kadar sürdü. Bu tarihten itibaren tekrar İstanbul'a idare edilmeye başlandı. Soru 8. Kıbrıs, İngilizlerin eline nasıl geçti? İngiltere, Kıbrıs ile 19. yüzyıl başından itibaren ilgilenmeye başlamıştı. Buradan sadece askeri ve siyasi çıkarları sebebiyle adayı ilhak için uygun bir fırsat kolluyordu. Bu fırsat, Osmanlılar 1777-1878 savaşında Mısır'a karşı mağlup olmaları ile birlikte karşılarına çıktı. Savaş sonunda imzalanan Ayasofya Antlaşması'nın Mısır'a sağladığı avantajlı durum, başta İngiltere olmak üzere Avrupa devletleri rahatsız etmişti. Bu durum ortadan kaldırmak için Berlin'de toplanan yeni bir kongre ile önceki antlaşmanın şartları hafifletildi. Ancak İngiltere, Hindistan yolunu güvenlik altına almak için Kıbrıs istiyordu. Bunun için Osmanlı İmparatorluğu'nun bir teklifte bulundu. Rusya, Anadolu'da askeri bir harekete girişirse İngiltere, Kıbrıs askeri bir üs olarak kullanılacak. Eğer ileride Rusya, Batum, Kars ve Ardahan'ın Osmanlı İmparatorluğu'nu terk ederse İngiltere de Kıbrıs'ı geri verecekti. İngiltere'nin sıkıştırması üzerine Osmanlı Devleti bu isteği kabul etmek zorunda kaldı. 4 Haziran 1878'de imzalanan anlaşmaya göre İngiltere, Osmanlı İmparatorluğu Kıbrıs için yıllık 92 bin sterlin kira bedeli ödeyecekti. Soru 9. Kıbrıs'ın İngiliz hakimiyetine girmesi nasıl karşılandı? İngiltere'nin zorlamasıyla Kıbrıs alması, Osmanlı İmparatorluğu'nun bu ülkeye karşı olan itimadın sarsılmasına ve yerini bir güvensizliğine almasına sebep oldu. İngiltere'de ise hükümetin destekçileri anlaşmayı memnuniyetle karşılayıp daha fazla toprak alınabileceğinden şikayet ederlerken Liberaller durumu tenkit ettiler. Avrupa'da Almanya, İngiliz çıkan olumlu karşılarken Avusturya tarafsız kaldı. Fransa ve İtalya ise olumsuz tepki gösterdiler. Antlaşma üzerine adaya çıkan İngiliz kuvvetleri idareyi Türklerden devralıp kendi bayraklarını çektiler. Kıbrıs'ın İngilizler tarafından işgal edildiği gün Ortodoks Başpiskoposu yaptığı konuşmada adanın Yunanistan'a ilhak edilmesine İngilizlerin yardım edeceğine inandığını söylerken Rum ahali de bu durumu Yunanistan'a katılmak için ilk adım olarak görüyordu. 1882 yılında Kıbrıs'ta İngilizlerin anayasada yaptığı değişiklikler Rumların enosus hayallerini arttırıp Rum-Türk çekişmesini başlattı. Osmanlı İmparatorluğu'nun Birinci Dünya Savaşı'na girmesi üzerine İngiltere Kıbrıs'ı doğrudan ilhak etti. Ertesi yıl Sırbistan'a Bulgarlar tarafından saldırması durumunda bu ülkeye yardım etmesi şartıyla Kıbrıs'ı Yunanistan'a vermeyi vaat etti. Ancak Yunanlar bu teklife yanaşmadılar. Öz anlaşmasıyla Kıbrıs'ın İngiltere ilhakı Türkiye tarafından kabul edildi. Bu ada İngiliz kralına bağlı müstemlekeler statüsüne girdi. Soru 10. Kıbrıs'ı Türkler din değiştirmiş Rumlar mıdır? Kıbrıs Rumlar, adada bulunan Türklerin din değiştirmiş Rumlar olduğu iddiasını zaman zaman tekrarlarlar. Ancak yapılan tarihi araştırmalar, Kıbrıs'taki Türklerin fethin hemen ardından Anadolu'dan getirilerek yerleştirilen Anadolu Türklerinin torunları olduğu göstermektedir. Osmanlı fetihlerinde ilk dönemlerden itibaren fethin akabinde o bölgeye Türk nüfus getirilerek yerleştirilirdi. Kıbrıs'ta da bu yöntem uygulanmıştır. Fethin sonrasında Kıbrıs'ta Türklerin yerleşmesi için ikili vergi muafiyeti tanınmış ve Anadolu'da belirlenmiş bazı bölgelerden 10 hanede bir hanenin zorla Kıbrıs'a yerleştirilmesi emri çıkarılmıştı. Adaya gönderilmek üzere Aksaray, Beyşehir, Seydişehir, Develi, Anduğu, Ürgüp, Niğde, Bor, Ilgın, İshaklı, Akşehir, Koçhisar ve Mersin'den 12 bin hanenin gönderilmesi planlanmıştır. Ancak ada iklimi Anadolu Türkler tarafından belirlenmediği için 1572-1581 yılları arasında ancak 8 bin hane adaya gönderilebildi. Bu da yaklaşık 40 bin kişilik bir nüfusa tekabül eder. İsyan edilen Türklerin bir kısmı sonradan olumsuz alışverişler sebebiyle Anadolu'ya geri dönmüştür. Kıbrıs'a Türklerin iskanı daha sonraki yıllarda da sürmüş, 17. yüzyılın sonları ile 18. yüzyılın başlarında çevreye zarar veren bazı aşiretler Kıbrıs'a yerleştirilmiştir.